Ayrım 13.
Kısa süre sonra gökyüzü kıpkırmızı kesildi. Öylesine bir gümbürtü kopuyordu ki anlaşmak için bağırmak gerekliydi. Sergey, Louis ile karşılaşmasını düşündü. Sanki 4 saat değil, yıllar önce konuşmuştu onunla. Yağmur damlalarıyla kaplı dallar ara ara farların ışığında parıldadığında ona Mado'yu hatırlatıyordu. Orel'i alacağız, bu kesin. Sergey artık Mado'yu değil, aşacağı geniş ırmakları düşünüyordu. Desna'yı, Dinyeper'i, Vistül'ü. Sergey gidince Louis düşündü. Neden Mado ile Bertie'nin mukavemetçilerle birlik olduğunu söyledim ona. Evlenme ilanını okuduğumda aklıma gelmişti bu. Aptalca bir temize çıkarma çabası, başka bir şey değil. Rene, Bertie gibilerin düzene ayak uydurduklarını, Bertie'nin adını gazetelerde gördüğünü söyledi. Artık bir şey anlamaz oldum. Babam pöteğine inanabilir, çocuklar gibi düşünür hep. Ama Mado'nun kaderini bir haine bağlayacağını hiç sanmam. Belki de yaşamak zorunda olduklarını düşünüyor, birbirlerini gizlemeye çalışıyorlar. Korkunç bir bilmece. Louis ve Rene ara sıra ya kızgınlık ya da büyük bir sevgiyle anıyorlardı geçmişi. Konuşmalarının konusu ne olursa olsun, okuldaki eğlenceler, garip savaş ya da savaştan sonraki alçalma, küçük düşürme hep aynı düşünceye varıyorlardı. Fransa ne durumdaydı? Anlamak istiyor, anlayamıyorlardı. Louis şöyle demişti, belki bir gün geri döner ve bir şey anlamaz, vatanımıza yabancı kalırız. Kuşkularını Sergey'e açabilir miydi? Sergey bir dosttu, Fransa'yı sevdiği hissediliyordu ama yine de yabancıydı. Belki Stalingrad'dan söz ederken şöyle düşünüyordu. Ama siz hemen teslim oldunuz. Burada da Fransa'da olduğu gibi gerçek Fransızların bulunduğunu bilsin. Hainlere gelince, hayır, Bertie'nin hain olabileceğine inanmıyorum. Rene yanıldı herhalde. Bu da bizim acımız. Ama bir yabancıya anlatılamaz. Louis gülümsedi. Ne kadar da değiştik. Eskiden böyle bir şey aklıma bile gelmezdi. Ruslar ülkelerinden söz ederken insan kıvanç duyduklarını seziyor. Sergey, Nivelle'nin ağzının payını nasıl vermişti? Aralarında bile vatanları konusunda şakalaşmıyorlar gibi. Biz eskiden Fransız olmakla gururlanır mıydık? Nerede? Fransa ile alay eder, şarkılarda matrağı alırdık. Annem Tahiti'ye gitmek isteyip istemediğimi sorduğunda ne cevap vermiştim? İnsanın her yerde Fransa'dakinden daha rahat olacağını, neler yitirdiğimi ancak Londra'da anladım. Ruslar bize İngilizlerden iyi davranıyor. Onların da başından öyle şeyler geçti ki bizi anlamakta güçlük çekmiyorlar pek. Londra'da bize paralı asker gibi bakanlar vardı. Burada herkes Normandiya'nın müttefik ordusunun bir birliği olduğunu belirtiyor. Belki bu da siyaset, kim bilir. Ben dostluklarını hissediyorum. Bize gerek duymadıklarını bilmeyen yok. İstedikleri kadar usta olsunlar, 15-20 havacının böyle bir savaşta yapabileceği nedir? Gerçek bizi dostça karşılamış olmalarıdır. Bize ya kuşakları vermeleri, göklerimizde Paris'iniz için savaşabilirsiniz demeleridir. O garip savaş sırasında savaşa katılıp katılmayacağımızı beklerken kimse niçin savaşacağını bilmiyordu. Oysa Fransa'daydık. Şimdi Fransa öyle uzak ki gözümüzün önüne getiremiyoruz. Ama hepimiz Paris için savaştığımızın farkındayız. Eskiden havacılık yüce bir spor gibi geliyordu bana. Rekorlar kırmak, savaş patlarsa zafer üzerine zafer sıralamak. Şimdi zaferi bile düşündüğüm yok. En basit şeyler için çarpışıyorum artık. Bir ev, yanındaki bir ağaç, kara ağaç ya da ak ağaç, pencerelerde yeşil kepenkler, minik minik sarmaşık gülleri, vızıldayan bir eşek arısı için. Burada her şey değişik. Ağaçlar, evler, gökyüzü bile soluk. Kırmızı kiremitli bir ev, kurşuni, sarmaşıkla kaplı bir taş duvar, küçük bir kahvenin terası, göğüslüklü öğrenciler, siyah bereli kadınları görmedim ne zamandır. Eskiden Louis duygulu görünmekten korkardı. Savaş onu değiştirmişti. Annesinin mezarından alıp Londra'ya, Suriye'ye, Ivanova'ya ve buraya, Orel'e kadar taşıdığı bir avuç toprağı Rene'ye gösterirken utanmadı. Basit bir avuç topraktı bu. Ama baktığında Louis tepeleri, ölü kokan mersin ağaçlarını, güneyin masmavi göğünü hatırlıyordu. Evet, burada Paris için çarpışıyoruz. Bir türlü çıkarma yapmamalarını insanın aklı almıyor. Koca bir yıl daha geçti. Almanlar Stalingrad önünde yenilgiye uğradılar. 2 haftadır burada büyük savaşlar oluyor. Neden Sicilya'da takılıp kalıyorlar? Ruslar müttefiklerin her şey bitince geleceğini söylüyorlar. Rusların duygularını anlıyorum. Her gün binlerce kişi kaybediyorlar. Fransa da bekleyemez artık. Almanlar gideli 3 yıl oluyor. Londra'dan ayrıldığım için çok mutluyum. Burada daha yakınım Fransa'ya. Savaşıyorum. Genellikle şen ve gürültücü olan Louis o gün öylesine üzgündü ki arkadaşlarının hatta Rene'nin karşısına çıkmaktan çekiniyordu. Sergei'ye rastlamak yarasını tazelemişti. Geçmişi karşısına dikildi. Annesi, Mado, Paris. Yemek yemek gerekiyor. Saat 6'da uçakların başında bulunmak zorunlu. Louis kantinin yolunu tuttu. Ağaçların altına reçine kokan beyaz boyalı tahta masalar dizilmişti. Louis geç kalmıştı. Kimseler yoktu görünürde. Clava onu azarladı. Neredeyse akşam yemeği çıkacak. Kızmayın Clava. Ben yarım saat geciktim ama müttefikler ikinci cepheleri için 1 yıl geç kaldılar. Her şeyi alaya alırsınız. Clava gülümsedi. Tombulca, kirpiksiz, yüzü çille kaplı, okşayan bakışlı gri gözlü genç bir kızdı. Önce çorbayı, ardından kızartma eti getirdi. Yemiyor musunuz? Suçüstü yakalanmış çocuklar gibi cevap verdi. Karnım aç değil. Louis hepsinden iyi Rusça konuşuyordu. Arkadaşlar ona gıpta ediyorlardı. Tercümanın aracılığına gerek duymadan bir Messerschmitt'in peşine nasıl takıldığını Rus havacılarına anlatabiliyordu. Ötekiler el hareketleri ve herkesin anlayabileceği pike, viraj gibi sözcüklerle konuşuyorlardı. Oysa Louis kuyruk anlamına gelen kost sözcüğünü bile söyleyebiliyordu. Arkadaşlarını şaşkına çeviriyordu. Sık sık Clava ile konuşuyordu. Rusya'daki hayat konusunda sorguya çekiyor, ona Fransa'dan söz ediyordu. Clava'nın kendisini dikkatle dinlemesine, şaşkın çığlıklar atmasına bayılırdı. Yok canım ya da doğru mu bu söyledikleriniz der dururdu genç kız. Clava önceleri Fransızların nasıl insanlar olduğunu anlayamamıştı. Yılbaşı gecesi bir yemek vermiş, içki içmiş, bir ağızdan kilise şarkılarını andıran, insanın içini ürperten şarkılar söylemeye başlamışlardı. Clava tercümana sordu. Kantik mi bu söyledikleri? Tercüman bir kahkaha attı. Yok canım, benim ninem hastadır, derdi kara sevdadır gibisinden neşeli şarkılar. Clava sinirlendi, kızardı. Fransızların kaba insanlar olduğu sonucuna vardı. Sonradan anladı yanıldığını. Akıllarından geçen şeyi söylüyor ama ellerini pek hareket ettirmiyorlardı. İnsanın peşinde dolaşsalar bile büyük bir incelikle yapıyorlar bunu diyecek yok. Fransızlar artık hoşuna gidiyordu. Şendiler. Üstlerine başlarına özen gösteriyorlardı. Yürekliydiler. Bizim albay çok iyi savaştıklarını söylüyor. Yalnız biraz delişmenmiş hepsi. Öyleyse nasıl olur da kendi ülkelerinde bu kadar kolay yenildiler? Dün içlerinden biri geri dönmedi. Pierre'di adı. Tıpkı bizdeki Piotr gibi. Clava'ya Rusça'da adının Piotr Kastanovich olduğunu söylemişti. Sabah herkesle şakalaşıyor, Fransa'da polis memurlarına inek dendiğini anlatıyordu. Öyle güzel böğürmeye başladı ki Lana koşarak geldi. Duyuyor musunuz? Bir inek böğürüyor. Ve işte geri dönmemişti. Clava bütün gece gözünü kırpmadı. Durmadan Pierre'i düşündü. İçlerinde en çok Louis'den hoşlanıyordu. Anlamlı gözleri vardı. Öyle güzel gülüyordu ki nedenini anlamasa bile insan onunla birlikte başlardı gülmeye. Hem sonra Rusça da biliyor. Bugün neden böyle üzgün? Clava içini çekti. Yemek yemek, güçlenmek gerek. Karnım aç değil Clava. Louis'nin yanına oturdu, pırıl pırıl gözleriyle yüzüne bakarak sordu. Fransa'da bir karınız mı var? Hayır. Öyleyse nişanlısınız. Louis anlamamıştı. Clava anlattı. Genç bir kız demek istedim. Hayır, bir annem vardı, öldü. Artık kimsem yok. Fransa'dan başka kimsem. Louis düşündü. Altında Fransa toprağı, Fransa'nın tepeleri, bağları, kiremit ya da arduvaz damları olduğunu bilerek ölmek ne güzel. Louis'nin gözleri daha da bir gölgelendi. Üzülmeyin dedi Clava. Savaş bitecek, evinize dönecek ve kendinize genç bir kız bulacaksınız. Kadınlar okşamalarıyla pek şımartmamışlardı Louis'i. Kendinden emin, neredeyse kaba bir havası vardı. Ama aslında hastalık derecesine varan bir çekingenlikteydi. Bir genç kızın hoşuna gittiğinde ya çok aptal ya da çok akıllı olduğuna kendini inandırmak isterdi. Kız da yalnız kalmaktan, ona gülünç gelmekten çekinirdi. Klava'ya hayrandı. Ne kadar kadın, ne kadar şefkatliydi. Birden minnet duygularıyla doldu içi, geniş ve pürtüklü elini avuçlarına aldı ve öptü. Klava kıpkırmızı kesildi. Ne yapıyorsunuz? Rene koşarak geliyordu. Komutanın emri var. İkimiz bombardıman uçaklarına eşlik edeceğiz. Louis en iyi havacılardan sayılıyordu. Kısa sürede 3 Alman uçağı düşürmüştü. Komutanın gördüğü tek hatası sinirliliğiydi. Göreviniz düşman uçaklarının peşinden koşmak değil, bombardıman uçaklarına eşlik etmektir dedi Louis'e. Unutmayın. O sabah Louis kendi kendine kantinde Lena değil de Klava duruyorsa iyi demişti. İşler yolunda gidecek demektir. Gülümsedi. Her geçen gün kör inançlara biraz daha saplanıyorum. Yolun kenarındaki çam ağaçlarını sayıyor, uğursuz gelmesin diye yola çıkmadan önce yarın demeye korkuyorum. Neredeyse uykumda tahtalara vuracağım. Klava ne kadar tatlı, hayat ne kadar güzel olabilirdi. Tam tersi. Louis ve arkadaşı Briansk yolu üzerindeki Alman kamyonlarına saldıracak bir il filosuna eşlik ediyorlardı. Louis Alman askerlerinin yolda koştuğunu görüyordu. Ortalıkta kimseler yoktu. Büyük bir zevkle dalışa geçti. Birden bulutların arasından avcı uçakları 6 Messerschmitt ile 2 Fokke fırladı. Louis hemen bombardıman uçaklarına haber verdi. Güç dengesi bozuldu. Üstümüze dönmeliyiz. Bombardıman uçakları ortalarında ilerliyor. Onları koruyamamaktan çekinen Louis ve Rene bir türlü savaşa giremiyorlardı. Louis'nin durumu daha güçtü. Soğukkanlı da değildi üstelik. Çevresinde 3 meser vardı. Makinalıları işletti, bir meserin alev alıp döne döne düştüğünü gördü. İkinci meser kaçmıştı. Üçüncüsü Louis'nin hemen ardındaydı. Rene saldırıya geçti, onu da kaçırdı. Ama öteki meserlerle Fokke saldırıya geçti. Bir sarsıntı oldu. Louis büyük bir acı duydu. Bir şey göremiyordu. Kaslarını gerdi, uçağı üstüne götürmeliydi. Hayır, varamayacağım, varmalıyım. Altındaki kiremit damlar, bağlar, Fransa vardı sanki. Rene bir Fokke düşürdü ve kazasız belasız üstüne döndü. Komutana raporunu verdi. Louis birini düşürdü. Sonra onu kuşattılar. Yükseldi iyice. Peşinden gittiler. Bir yerlere kondu sanıyorum. Komutan gece gelebileceğini düşünüp alını hazırlattı. Rene de bekliyor ama Louis dönmüyordu. Sonra sabah alının 10 kilometre ötesinde tankçıların Fransız bayrağının renklerini taşıyan bir yak uçağının kalıntılarını buldukları bildirildi. Sergey'e rastladığı küçük ormana gömdüler Louis'i. Bembeyaz, ince bir sürü kayın ağacıyla doluydu orman, pek ince ve pek beyaz kayın ağaçlarıydı bunlar. Rus albayı, rahat uyu yiğit dostumuz dedi. Bu sözlerde öylesine büyük bir dostluk gizliydi ki herkes üzüntüsünün daha da arttığını hissetti. Havacılar mezarın çevresine dizilmişti. Hepsi Louis'nin doğup büyüdüğü, oynadığı, sevdiği uzak toprakları düşünüyordu. Selvileri, mersin ağaçları, gül fidanlarıyla Fransa'daki mezarlıkları, gümüşsü yapraklarıyla zeytinlikleri, incir ağaçlarını, ıhlamurları görür gibiydiler. Kayın ağaçlarını gösteren bir havacı mırıldandı. Tıpkı bizim oralarda, Solon'da olduğu gibi. Rene herkesten sonraya kaldı. Louis'nin Fransa'dan getirdiği bir avuç toprağı arkadaşının mezarına serpti, sonra havaya ateş edildi. Klava, kır çiçeklerinden yapılma koca bir demet koydu mezarın üstüne. Gece yattığı yerde durmadan ağladı. Neden bu kadar üzgünüm? Ona bizimkilerden daha çok acıyorum. İnsanın doğduğu evden uzaklarda ölmesi ne acı. Ne karın, ne de nişanlım var diyordu. Fransa'dan başka kimsesi kalmamıştı ve göremedi Fransa'yı. Ölçülü bir hayat, çok düzenli bir günlük yaşayış, herkesin soğukkanlılığı en büyük acılara katlanmayı sağlar derler. Natasha'yı da ayakta tutan olayların acılı yanı, 41 ve 42 yıllarının aralıksız çalışması, hayata hiç benzemeyen bir hayattı. Bildiriler Alman saldırılarını bir ay önce haber verdiğinden beri canavar düdükleri sık sık çalıyordu. Herkesin sinirleri gergindi. Mart ayında Almanlar Harkov'u almışlardı. yeniden başarı kazanmaları mümkün müydü? Natasha babasının Kursk yakınlarında bir yerde olduğunu biliyordu. Neyse ki korkulu günler fazla uzamadı. Bir hafta sonra kimse Kursk'un sözünü etmez olmuştu. Artık Orel saldırısının sonuçları bekleniyordu. Dmitri Alekseyevich kızına yazdığı mektupta Hitler'in kaplanlarından birini gördüm diyordu. Aracın ne kadar zamana ve paraya mal olabileceğini düşündüm. Üstelik havaya uçuran Gorokov diye biri. Savaş öncesinde bir tavuk çiftliğinde çalışıyormuş. Dün de elimde apandisitini aldım. İlkbaharda Natasha Moskova'ya döndü. Kent yavaş yavaş barış günlerindeki görünüşüne bürünüyordu. Tiyatroların birçoğu kapılarını açmıştı. Sokaklarda şimdi daha çok otomobil vardı. Kiminin içi rahatlamış, eski işine dönmüştü. Herkes ev bulma derdindeydi. Kimi oturduğu yerden atılıyor, kimi de taşınıyordu. 2 yıllık bir aradan sonra ortak kullanılan mutfaklarda yeniden kavgalar baş göstermişti. Pazarlar yine malla doluydu. Hediyelik eşya satan mağazalar bile iyi işliyordu. Ama bunun yanı sıra vicdanları, yürekleri ve kanlarıyla cepheye bağlı olanlar insanüstü çalışmalarını sürdürüyorlardı. Moskova evlerine göz atmadan Orel saldırısına akıl erdirme olanağı yoktu. Fabrikalarda bütün güçlerini toplayan kadınlar ağır yükler kaldırıyorlardı. Paydos verildiğinde çocuklar el arabalarıyla oynuyorlardı. Çocuk da hepsi, oynamadan edemezlerdi. Yaşlılar kolu ya da bacağı kesilenlere çalışmayı öğretiyorlardı. Moskova kanter içindeydi. Savaş devam ediyordu. Natasha'nın komşusu fabrikada çalışan Maria Nikolaevna bir türlü uykusunu alamazdı. Natasha da öyle. Karşılaştıklarında büyük bir bitkinlikle boğuşan irade gücünün okunduğu çakmak ve bulanık gözlerle bakışırlardı. Doğduğu, annesinin yanında büyüdüğü, Gogol bulvarının kumlarıyla oynadığı, daha sonraları da okula, enstitüye gittiği, Vasya'ya rastladığı kente dönmek Natasha'nın acılarını yeniden canlandırdı. Artık umudunu kesmişti. Babası partizan müfrezelerinden söz ettiğinde beni avutmaya çalışıyor diyordu. Vasya'nın öldüğünü biliyordu. Ama ona duyduğu sevgi sönmemiş, alevlenmişti. Ara sıra kendi kendine sorardı. Yaşamayan biri böylesine sevilebilir mi? Odasında Vasya'nın yazdığı pusulaları, taslaklarla dolu defterini buldu. Kışın Minsk'e gitmeden önce bırakmıştı. En ufak şey Natasha'ya büyük acısını hatırlatıyordu. Çikolata dolu kutu, Natasha'nın doğum gününde Vasya getirmiş, bir türlü veremediği için de kitapların altına koymuştu. Öyle ki bunu kimin getirdiğini Natasha ilk bakışta anlayamamış, sonradan Vasya'yla çok alay etmişti. Kırık bir vazo, bir bale gösterisinin ideolojik olup olamayacağını tartışıyorlardı. Tartışmanın ateşiyle Vasya küçük bir sehpayı devirmişti. Vasya ile aralarında geçen uzun konuşmaları hatırladı. Ne kadar da çocukmuşuz diye düşündü. Bir gün ölümden söz etmişlerdi. Ölümün kaçınılmaz olduğunu kabul edince insanın yaşayamayacağını savunuyordu Natasha. Vasya karşılık vermişti. Bilginler ölüme çare bulmaya çalışıyorlar. Bir başka keresinde Natasha felaketten korktuğunu, kötümserliğe kapılmanın kolay olduğunu söylüyordu. İkisi de çok okur, okudukları kitaplar üzerinde uzun uzun düşünür ama hayatı hiç bilmezlerdi o sıralar. Natasha'nın arkadaşları onun çok güzelleştiğini, tanınmaz hale geldiğini söylüyorlardı. Değişen yalnız dış görünüşü değildi. Gorev cepheden döndü. Savaş öncesinde Krylovlara sık sık uğrardı. O sıralar Natasha küçücük bir kız gibi gelirdi ona. Şimdi aşıktı, soruyordu kendi kendine. Az rastlanan bir insan, üstün bir yaratılış olduğunu nasıl da fark etmemiştim. Gorev filologtu, topçu binbaşısı olmuştu, zekiydi, cana yakındı. Savaşta kendini göstermişti ama aşk konularında utangaçtı. Cepheye döneceği günün gecesi açılma cesaretini gösterebildi. Natasha elini tuttu tatlılıkla ama ısrarla hayır dedi. Olamaz. Gorev kıpkırmızı kesildi. Düşündü. Natasha beni namussuz bir herif sanıyor. Yola çıkacağı sıra Natasha Gorev'i öptü. Bana kızmayın. Başka türlüsü olamazdı. Benim için büyük bir dostsunuz. Size iştenlikle cevap verdim. Yalnız namuslu, kocasının anısına saygılı olduğundan değil, böyle şeylerin tekrarlanmayacağını anladığı için bir daha mutluluğu tadamayacağını biliyordu. Her türlü mutluluğu Vasya'nın yanında tatmıştı bir kere. Natasha acının insanı öldürmediğini, onunla birlikte yaşanabileceğini, yepyeni bir güç verdiğini, insan ruhunu yücelttiğini anlıyordu şimdi. Doktorlar, hemşireler ve hastalar Natasha'nın neşeli olduğunu, herkesten daha iyi avutup yüreklendirdiğini söylüyorlardı. Maria Nikolaevna uzun süre kocasından haber alamazsa Natasha'yı görmeye gelirdi. Yarın ya da öbür gün bir mektup alacağına, Pyotr Ivanovich'in tehlikede olmadığına inandırmayı bilirdi Natasha. İçi rahatlayan Maria Nikolaevna gittiğinde Natasha en anlaşılmaz şeyi ölümü düşünürdü. Ya her şeyi olduğu gibi kabul etmek ya da Vasya gibi bilginlerin bir gün ölümsüzlüğü bulacaklarına inanıp kendini avutmak gerekliydi. Eskiden çok daha kolaymış. Büyük anne öteki dünyaya inanan bir insandı. Belki de insanın kaderi tek başına herkesten ayrı düşünülmemeliydi. İnsan kendi kendine, kendisi için yaşadığında ölüm korkunç bir şeydi. Eğer orman canlıysa, ağaç ölse bile ölümsüz olduğunu, ölmediğini bilir. Maria Nikolaevna'nın mektup aldığını duyunca seviniyorum. Çünkü onun mutluluğu benim de mutluluğum. Almanlar Kursk önünde ağır bir yenilgiye uğradılar. Küçük Vasya gelişiyor, büyüyor. Natasha küçük Vasya'nın kendisine ne büyük bir destek olduğunun farkında değildi. Artık bir özel yaşayışı olamayacağını düşünüyor, oğlunu kollarına aldığında öyle büyük bir mutluluk duyuyordu ki, kocasının bir gün görüp pek beğendiği o dalgın, belli belirsiz gülümseme beliriyordu yüzünde. Natasha alevler içindeki Minsk'te kendisine söylediklerini hatırlıyordu. Her zaman senin yanındayım. Haziran gecesi her şeye rağmen ve küçük Vasya'nın bütün hareketlerinde canlıydı. Natasha'nın yüreğinde yaşıyordu. Oğluyla uzun uzun konuşuyor, küçük çocuk gülümsediğinde Natasha her şeyi anladığını, gülme, soluk alma, yaşama hakkının bilincine vardığını sanıyordu. Küçük Vasya nasıl yaşayacaktı? 20 yıl sonra da faşistler, bombalar, o büyük amansız kin yeniden ortaya çıkabilir miydi? Hayır, böyle bir şey olanaksızdı. Hastanedeki işi hem çok zamanını hem de gücünün büyük bir parçasını alıyordu. Askeri durum değişmişti. Almanlar artık Moskova'yı tehdit etmiyorlardı ama yine eskisi gibi mermiler, bayınlar, bombalar insanları parçalıyor, sakat bırakıyordu. Beyaz gömleğini giyerken Natasha artık alıştığı bir dünyaya giriyordu. Savaş, burada bir strateji, amansız bir çatışma, güç bir iş değil, yalnız ve yalnız bitip tükenmeyen insan acılarıydı. Başından yaralı havacı Rizansev'i getirdiler. Bir başka yaralı Rizansev'in Biryansk bölgesinde bombardıman uçaklarına eşlik ettiğini anlattı. Uçağı yara almıştı ama pilot alevler içindeki aracını ülkesinin topraklarına indirebilmişti. Rizansev'e bir beyin ameliyatı yapıldı. Kafası oyuldu. Doktorlar yaşayacağını söylüyorlardı.